Ayrım 23. Leon Gustav'ın Büyük Meyerbağ kamyonda Nairobi'den getirdiği 190 litrelik varillerin birinden kelebeğe yakıt koydu. Kendisi bu işte meşgulken Manyoro ile Loikotu'da belki ilginç bir haber çıkar diye kampın üstündeki tepeye Masai dedikoduları dinlemeye göndermişti. Çungajiler bir tür sözel sitaran kullanıyordu ve Leon birkaç kelimesini anlasa da bütün haberleşmeyi takip edemiyordu. Kelebeğin dört yakıt tankını da doldurup çadırının önündeki yalakta ellerini yıkadıktan sonra iki masayı tepeden indiler. Duydukları birkaç ilginç haberi anlatmaya başladılar. Gelecek dolunayda yılın bu mevsiminde adet olduğu üzere Lusima'nın Lonsonyo Dağı'nda yapılacak Masai kabileleri arası yaşlılar konferansına başkanlık edeceği söyleniyordu. Ataları da beyaz bir inek kurban edecekti. Kabilenin refahı bu ritüellerin yerine getirilmesine bağlıydı. Ayrıca Nandi savaşçılarının bir akın yaptığı söyleniyordu. Masai sığırlarının en iyilerinden 33 tanesini kaçırmışlardı. Ama intikam peşindeki Moraniler onları Tishimi Nehri'nin kıyısında yakalamışlardı. Bütün sığırlarını geri alıp hırsızların cesetlerini nehre atmışlardı. Timsahlar da gerisini halletmişti. O sırada bölge komiseri de Narosura'da bir soruşturma yürütüyordu ama bütün bölge hafıza kaybına uğramış gibiydi. Kimsenin çalınan sığırlardan ve Nandi savaşçılarından haberi yoktu. Bir de Rift Vadisi'ne Kekorok yönünden 4 tane genç erkek aslan geldiği söyleniyordu. Büyük hakimiyeti olan bir erkekten dayak yiyip geldikleri yere sürülmüşlerdi. Dişilerinin döllenmesi konusunda rekabete tahammülü yoktu. İki gece önce bu genç aslanlar Lonsonyo Dağı'nın batısındaki Manyatta'da 6 tane düve öldürmüştü. Moraniler Sonjo adındaki bu köye çağrılmıştı. Gidip bu sığır katili aslanlarla hesaplaşacaklardı. Leon bu habere memnun oldu. Graf Otto törensel bir av görmek için çok ısrar etmişti ve bu iyi bir tesadüf olmuştu. Manyoro'yu aslan avcılarını ağırlayan Sonjo köyüne yolladı. Yanına da şefe verilmek üzere 100 şilinlik bir armağan verdi. Şeften Vazungu'nun avı izlemesine izin vermesini rica ediyordu. Graf Otto Henny ile birlikte bizon leşlerinin yanından döndüğünde Leon atları eyerletmiş ve yük katırları Sonjo gezisi için gerekli malzemeler yüklenmiş hazır bekliyorlardı. Müşterisi arabadan inerken Leon hemen iyi haberi verdi. Graf Otto heyecanlanmıştı. ''Çabuk Eva, bininci kıyafetlerimizi giyip bir an önce gitmemiz gerek. Bu gösteriyi kaçırmak istemiyorum.'' Atları eşkin sürerek ilerlediler. 40 kilometre kadar gittikten sonra karanlık çökmeye başladı. Atlardan inip eyerleri çıkardılar. Soğuk bir akşam yemeği yedikten sonra basit bir düzende uyudular. Ertesi sabah tekrar yola koyulduklarında daha ortalık tam aydınlanmamıştı. Sonraki gün vakit öğle olmak üzereyken Sonjo köyüne yaklaşmışlardı ve tamtamlarla şarkıları duymaya başladılar. Manyoro yolun kenarına çömelmiş onları bekliyordu. Kalkıp atları karşılamaya geldi.
Her şey ayarlandı Embogo. Manyatta'nın şefi avı siz gelene kadar ertelemeyi kabul etti. Ama acele etmeniz gerek. Moraniler sabırsızlanmaya başladı. Mızraklarını kana bulayıp onur kazanmak için acele ediyorlar. Şef onları daha fazla zapt edemeyecek.
Moraniler sığır ağılının ortasında toplanmıştı. Yaşlılar tarafından en gözü pek ve en iyiler arasından seçilmiş bir gruptular. Fil dişinden boncuklar ve deniz kabuklarıyla süslü minik deri etekler giymiş 50 tane genç, güçlü erkek. Çıplak gövdeleri yağ ve aşı boyasıyla pırıl pırıl parlıyordu. Saçları örgüler halinde kıvrılmıştı. Yağız kolları ve bacakları uzun, vücutları sıkı ve kaslıydı. Keskin yakışıklı hatları, parlak gözleri, hırslı bakışları vardı. Avın bir an önce başlamasını istediklerini belli ediyorlardı. Omuz omuza tek sıra halinde dizilmişlerdi. Başlarında eteğinde 5 tane aslan kuyruğu asılı olan tecrübeli bir savaşçı vardı. Bu kuyrukların her biri teke tek dövüşte öldürdüğü Nandileri temsil ediyordu. Savaş başlığı siyah yeleli bir aslanın kafa derisindendi ve bu da büyük bir cesaretin ifadesiydi. Assegai'sini kullanarak tek eliyle bir aslan öldürmüş demekti. Boynundaki sırımın ucunda kızıl geyik boynuzundan yapılmış bir işaret borusu asılıydı. Daha yaşlı erkeklerle kadın ve çocuklardan oluşan birkaç yüz kişilik grup dansı izlemek için dış halkaya dizilmişti. Kadınlar el çırpıp feryat ediyorlardı. Manyatta'ya üç beyazın girmesiyle tamtamlar daha da vahşi ve çılgın bir ritimle çalmaya başladı.
Tamtam çalanlar içi oyuk kütüklere vurdukça savaşçılar daha vahşileşiyor, şarkı söyleyip kasılmış bacaklarıyla havaya sıçrayıp yere inerken aslan gibi homurdanarak aslan dansı yapıyorlardı. Sonra liderleri borusuyla tiz bir ses çıkardı ve grup tek sırayı bozmadan ağıldan dışarı çıkmaya başladı. Düzgün aralıklarla uzun kavisli bir yılan gibi yeşil yamaçtan aşağı inerlerken assegailerinin çeliği güneşte pırıl pırıl parlıyordu. Omuzlarında da her birinde kenarları siyah ve kırmızı aşı boyasıyla boyanmış, göz bebeği ortada bembeyaz ışıldayan birer göz bulunan uzun hamdiriden kalkanları vardı. "Eva, kalkanlarında neden göz var Otto?" diye sordu. "Soruya cevap ver Courtney." Moraniler bununla aslanları saldırmaya teşvik ettiklerini söylerler. "Gelin, geride kalmamamız gerek. Her şey çok çabuk olup biter." Atlılar da uzun savaşçı kafilesinin peşine düştü. "Graf Otto avı nerede bulacaklarını nereden biliyorlar?" diye sordu. Leon, aslanları gözleyen öncüleri var dedi. "Ama aslanlar uzağa gitmez zaten. 6 tane sığır öldürmüşler. Bütün eti bitirmeden başından ayrılmazlar." Manyoru Leon'un üzengisinin yanında koşuyordu. Bir şeyler dedi ve Leon eğerden eğilip onu dinledi. Doğrulunca Graf Otto'ya, "Manyoru ölü sığırların karşı tepenin ardındaki sığ havzada yattığını söylüyor," dedi. Eliyle ileriyi gösterdi. "Sağa dönüp şu yüksek yerde beklersek bütün manzaraya hakim oluruz." Öne düşüp yoldan ayrıldı ve Moranilerin önüne geçmek için geniş bir daire çizip söz ettiği noktaya ulaştılar. O sırada uzun savaşçı kafilesinin başı da tepeyi aşıp havzaya doğru inmeye başlamıştı. Manyoro iyi bir öneride bulunmuştu. Kenarda atlarını dizginleyince yemyeşil vadiyi rahatlıkla gördüler. Çürüyen sığır leşleri karınları gazla şişmiş yatıyordu. Kimileri kısmen parçalanmıştı ama geri kalanına el değmemiş gibiydi. Şimdi tek sıra halindeki savaşçılar pozisyon değiştiriyordu. Önceden belirlenmiş noktaya gelince her morani önündeki adamın aksi yönüne dönmüştü. Usta dansçılardan oluşan bir gösteri ekibi gibi tek sırayı 2 sıra haline getirmişlerdi. Bu 2 eşit sırada yeşil düzlüğü kuşatacak bir ilmek şeklinde açıldı. Sonra keskin bir boru sesi duyuldu ve savaşçıların başları birleşmeye başladı. Manevra çabucak tamamlanmıştı. Havza kalkanlardan ve mızraklardan oluşan bir duvarla çevrilmişti. "Eva, aslanları göremiyorum," dedi. "Kaçmadıklarından emin misiniz?" Fakat iki adamın cevap vermesine fırsat kalmadan bir aslan ayağa kalktı. Daha önce yere yapışık yattığı için güneşten kavrulmuş otların arasında belli olmuyordu. Genç olduğu halde iri ve uzundu. Yelesi kısa ve seyrekti. Kızıl kıllardan oluşan cılız bir topak halindeydi. Moranilere hırlarken dudakları gerilmiş, uzun parlak dişleri ortaya çıkmıştı. Onlar da karşılık verdiler. "Seni görüyoruz şeytan, seni görüyoruz sığır katili." 50 kişinin sesi diğer aslanları da harekete geçirdi. Kısa otların arasında saklandıkları yerden çıkıp ateş püsküren sarı topaz gözleriyle kalkanların oluşturduğu halkaya bakmaya başladılar. Kuyrukları sinirle kıvrılmış, korku ve öfke içinde hırlayıp kükrüyorlardı. Hepsi de gençti ve böyle bir durum tecrübelerini aşıyordu. Geyik boynuzunun tiz sesi tekrar duyuldu ve moraniler aslan şarkısını söylemeye başladılar. Sonra şarkı söylemeye devam ederek hep birlikte ayaklarını sürüyüp yere vurarak ilerlediler. 4 aslanı ağır ağır avını boğan bir piton gibi kuşattılar. Aslanlardan biri duvara saldırır gibi yapınca moraniler kalkanlarını sallayarak "Gel, gel, seni karşılamaya hazırız!" diye bağırdılar. Aslan geri çekildi. Gergin ön bacaklarının üstünde büzüldü. Adamlara baktı, sonra dönüp koşarak kardeşlerinin yanına gitti. Aslanlar huzursuzca dolanmaya, kükreyip yelelerini dikerek kalkan duvarına karşı küçük ataklar yapıp sonra geri kaçmaya başlamıştı. Kızıl yeleli olan saldıracak önce. Graf Otto bu fikrini dile getirirken 4 aslanın en büyüğü hızlı, kararlı bir atakla kendini doğruca kalkanların üstüne attı. Siyah yeleli başlık takmış olan kıdemli morani geyik boynuzundan borusuyla bir ses çıkarttı. Sonra da mızrağıyla tam aslanın karşısındaki adamı gösterdi. Bağırarak adamın ismini söyledi. "Katçikoy!" Seçilen savaşçı verilen onuru kabul ederek havaya sıçradı, sonra sıradan ayrılıp uzun adımlarla saldıran aslanı karşılamak için koştu. Arkadaşları vahşi sesler çıkararak onu coşturuyordu.
Aslan adamın geldiğini gördü ve o tarafa döndü. Her adımda hırlayarak yere yapışmış vaziyette ilerlemeye başladı. Püsküllü kuyruğunu böğrüne çarpıyordu. Parlak sarı gözleri Katçikoya'ya kilitlenmişti. Birbirlerine yaklaşınca Morani atağının yönünü değiştirip aslana doğru döndü ve onun mızrağı tuttuğu sağ koluna saldırmaya zorladı. Sonra kalkanının ardında tek dizinin üstüne çöktü. Assegai'sinin ucu aslanın göğsünün ortasına nişanlanmıştı ve hayvan da doğruca çeliğe koşuyordu. Uzun gümüş mızrağı sihirli bir hızla gözden kayboldu ve olduğu gibi koyu kumral gövdeye saplandı. Katçikoy sapı elinden bırakıp bıçağın iyice derine inmesini sağladı. Ham deriden yapılmış kalkanını kaldırınca aslan başını kalkana çarptı. Adam büyük kedinin ağırlığına ve hızına karşı koymaya çalışmadı. Aksine arkaya doğru yuvarlandı ve kalkan tutan bir top halinde büzüldü. Göğsünü delip geçen Assegai'ye rağmen aslanın gücü de öfkesi de azalmamıştı. İki pençesiyle birden kalkana saldırdı ve büyük parçalar kopardı. Bir yandan korkunç bir şekilde kükrüyor ve kalkanı ısırmaya çalışıyordu. Ama deri demir gibi sertleşmiş olduğu için dişlerini geçiremiyordu. Avın lideri borusunu yine öttürdü ve Katçikoy'un dört arkadaşı daha çemberden ayrılıp ileri doğru koştular. Sonra da ikişer ikişer ayrıldılar. Aslan bütün çabasını Katçikoy üstüne yoğunlaştırdığı için adamlar etrafını sarana kadar geldiklerini fark etmedi. Savaşçıların assegaileri hızla inip kalkmaya başladı. Uzun mızraklarını hayvanın hayati organlarına saplıyorlardı. Hayvan net bir şekilde atlıların da kulağına gelen güçlü bir inlemeden sonra çöktü ve kalkanı bıraktı. Yere devrilip hareketsiz kaldı. Katçikoy'u hemen ayağa fırlayıp Assegai'sinin sapını yakaladı, bir ayağını aslanın göğsüne dayayıp bıçağı çıkardı. Kanlı çeliği havada sallayarak dört arkadaşıyla birlikte koşup çemberdeki yerini aldı. Savaşçılar onları gökyüzüne yükselen tezahürat çığlıklarıyla ve mızraklarını havaya kaldırarak karşıladı. Sonra Morani çemberi geri kalan üç aslanı biraz daha sıkıştıracak biçimde ilerledi. Çember daraldıkça savaşçılar etten bir duvar haline geldi. Kalkanları birbirinin üstüne geçti. Ortada üç aslan ileri geri koşuyor, kaçış yolu arıyordu. Saldırıyorlar, sonra vazgeçip kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırmış olarak geri dönüyorlardı. Sonunda bir tanesi cesaretini toplayıp saldırdı. Onu karşılayan Morani Assegai'sini tam yerine sapladı ama geri çekilirken aslan kalkanını parçaladı ve pençeleriyle adamın başını ve çıplak gövdesini paraladı. Ölümcül bir şekilde yaralanmış olan aslan pençeleri göğsünü yararken çenesini ardına kadar açıp adamın başını kaptı. Uzun çeneli dişleri birbirine kenetlendi ve savaşçının kafatasını ceviz gibi kırdı. Ölen adamın arkadaşları intikam hırsıyla hayvanı mızraklamaya başladılar. Son iki aslan da ani bir atakla ön sıradaki savaşçıların üstüne atıldılar ve kayaya çarpan dalgalar gibi geri püskürtüldüler. Hayvanlar hırlayarak, pençeleriyle havayı paralayarak mızrakların altında can verdiler. Sünnet kardeşleri ölen savaşçının cesedini yerden alıp kalkanının üstüne yatırdılar. Sonra kalkanı kollarının üzerinde havadan taşıyarak dua şarkısı eşliğinde evine taşıdılar. Tepedeki seyircilerin önünden geçerlerken Graf Otto naaşı selamlamak üzere sıkılı yumruğunu kaldırdı. Moraniler de assegailerini kaldırıp vahşi naralarla selamı aldılar. Bir adamın ölümüyle ölen bir adam vardı. Leon daha önce onun böyle vakur bir ciddiyetle konuştuğunu hiç duymamıştı ve bir şey demedi. Üçü de bu ulvi trajediden çok etkilenmişti. Sonra Graf Otto yeniden konuşmaya başladı. Bugün tanık olduğum şey avla ilgili tüm inançlarımı saf dışı bıraktı. Böyle muhteşem bir hayvanla elimde sadece bir mızrak varken karşılaşmadıktan sonra kendimi nasıl gerçek bir avcı sayabilirim? Eğrinde dönüp Leon'a baktı. Bu bir rica değil Courtney, emirdir. Bana bir aslan bul, yetişkin, siyah yeleli bir aslan. Onunla ata binmeden karşılaşacağım. Tüfeksiz, sadece hayvan ve ben. O gece Sonjo köyüne kamp kurdular ve aslanın öldürdüğü savaşçıya ağıt şeklindeki tamtamları, kadınların ağlamalarını, adamların şarkılarını dinleyerek uyuyamadan yattılar. Şafak sökmeden yine at sırtındaydılar. Güneş Rift Vadisi üstünden doğup da altın rengi ve kızıl ışıklarıyla doğuyu aydınlatınca gözleri kamaştı. Sıcaktan paltolarını çıkarıp kollarını sıvayarak yola devam ettiler. Bir şekilde güneşin doğuşu aslan avının hüznünü dağıttı. Duyguları canlandı, ruh halleri değişti ve keyifle etraflarındaki güzelliklere bakmaya, daha önce fark etmedikleri küçük şeylerden zevk almaya başladılar. Ok gibi geçip giden bir yalı çapkınının masmavi göğsü, yükseklerde uçan bir kartalın zarafeti, ön bacaklarının üstünde anasının karnının önünde çökmüş, o burca memelerini çekiştiren, ağzından süt sızan yavru bir ceylan. Yavru kocaman yumuşak gözleriyle hiç korkmadan onların geçişini izliyordu. Bu ruh hali Eva'ya da bulaşmıştı. Binici kırbacıyla göstererek, "Ah Otto, otları koklayarak okuma gözlüğünü kaybetmiş bir ihtiyar gibi dolaşan şu küçük yaratığı gördün mü? Nedir o?" diye bağırdı. Her ne kadar Graf Otto'ya hitap etmiş olsa da onun bu anı sadece kendisiyle paylaştığına dair bir hisse kapılan Leon, "O bir bal porsu, Fräulein," diye cevap verdi. "Sevimli gibi görünse de Afrika'daki en vahşi yaratıklardan biridir. Hiç korkmaz, inanılmaz güçlüdür. Postu o kadar serttir ki arılara ve çok daha büyük hayvanların dişlerine, pençelerine bile dayanır. Aslan bile fazla yanına yaklaşmaz. Bu hayvana sataşmak tehlikelidir." Eva menekşe gözleriyle ona bir bakış fırlatıp tatlı bir kahkaha atarak Graf Otto'ya döndü. "Tıpkı sana benziyormuş. Bundan sonra seni bal porsuğum diye çağıracağım." Leon acaba hangimize söylüyor diye merak etti. İnsan bu kadınla hiçbir şeyden emin olamazdı. Mutlaka esrarengiz ya da iki anlama gelen şeyler söylüyordu. Leon kararını veremeden Eva üzengilerinin üstünde kalkıp güney ufkuna doğru bir yeri işaret etti. "Şuradaki dağa bakın." Yükselen güneş düz tepeli dağı iyice belirgin hale getirmişti. "Bu üstünden geçtiğimiz dağ olmalı. Hani şu Masai kahininin yaşadığı dağ." Leon, "Evet Fräulein, Losonya dağı o," diye doğruladı. Eva, "Ah Otto, çok yakınındayız," diye bağırdı. Otto güldü. "Sana yakın geliyor çünkü oraya gitmek istiyorsun. Bana ise bir günlük mesafedeymiş gibi geldi." "Beni oraya götüreceğine söz vermiştin." Sesi hayal kırıklığı yüzünden boğuklaşmıştı. "Adam gerçekten söz vermişim," dedi, "ama ne zaman götüreceğimi söylemedim."
"Eva, o zaman şimdi söyle," dedi. "Ne zaman sevgili Otto?"
"Şimdi değil, bir an önce Nairobi'ye dönmemiz gerek. Bu gecikme bir zaaftı. Görülecek önemli işlerim var. Bu Afrika safarisi sadece zevk için değil."
"Tabii ki değil." Eva yüzünü buruşturmuştu. "Senin için hep iş vardır zaten."
Graf Otto epey eğlenerek, "Başka türlü arkadaşım olmanı nasıl sağlayabilirdim?" diye sordu ve Leon bu kaba soruya öfkeyle karşılık vermemek için başını çevirdi. Ama Eva ne duymuş ne de aldırmış gibiydi ve Graf Otto devam etti. "Belki de burada bir yer almalıyım. Doğal zenginlik kaynaklarıyla yatırım yapmak için yeni bir alan."
"Eva, peki işlerin bitince beni Lonsonya Dağı'na götürecek misin?" diye ısrar etti.
"Kolay pes etmiyorsun." Graf Otto çaresiz kalmış gibi başını salladı. "Pekala, seninle bir pazarlık edelim. Assegai ile aslanımı öldürdükten sonra seni o cadıyı görmeye götüreceğim." Eva'nın ruh hali bir kez daha hızla değişti. Bakışları donuklaştı. Soğuk ve içine kapanık bir hal aldı. Leon tam maskesinin altında başka bir şey görür gibi olmuşken kadın yine uzaklaşmış ve erişilmez olmuştu. Öğle vakti isimsiz bir ırmağın göllendiği yerde maun ağaçlarının altında mola verdiler. Bir saat dinlendikten sonra atları tekrar eyerlediler ama kısrağının yanında durmakta olan Eva telaşla, "Sağ üzengimdeki emniyet mandalı kilitlendi. Düşersem sürüklenirim," diye bağırdı. Graf Otto, "Git bak şuna Courtney," diye emretti ve "bir daha da böyle bir şey olmasın." Leon dizginlerini Loikot'a bırakıp çabucak Eva'nın yanına gitti. Eva onun üzengiye erişebilmesi için biraz geri çekildi ama yine de Leon çeliği incelerken bayağı yakınında duruyordu. At yüzünden Graf Otto ikisini de görmüyordu. Leon kadının haklı olduğunu gördü. Emniyet mandalı kilitlenmişti. O sabah Sonjo manyattasından çıktıklarında açıktı. Bizzat kendisi kontrol etmişti. Sonra Eva eline dokundu ve Leon'un kalbi sıkıştı. Bir an baş başa kalabilsinler diye kendisi yapmıştı demek ki bunu. Yan gözle kadına baktı. O kadar yakınındaydı ki nefesini yanağında hissediyordu. Parfüm sürmemişti ama kedi yavruları gibi sıcak ve tatlı bir kokusu vardı. Bir an Leon o menekşe rengi gözlerin derinliklerine baktı ve tülün ardından maskeyle gizlenmiş güzel bir kadın gördü.
O dağa gitmek zorundayım. Orada beni bekleyen bir şey var. Eva'nın fısıltısı o kadar hafifti ki Leon hayal gördüğünü bile düşünebilirdi.
O beni asla götürmeyecek. Sen götürmelisin.
Sesi olabildiğince kontrolsüzdü ve sonra "Lütfen Porsuk" dedi. Bu yürek burkan yalvarışı ve ona taktığı isim Leon'un nefesini kesmişti.
"Graf Otto, mesele nedir Courtney?" diye seslendi. Her zaman tetikteydi ve bir şeyler hissetmiş olmalıydı. "Bu mandalın kilitlenmiş olmasına kızdım. Fräulein von Fellberg için tehlikeli olabilirdi."
Leon bıçağını çıkarıp mandalı açtı. Eva'ya "Artık sorun olmaz" dedi. At hala görülmelerini engellediği için eğerin üstünde duran eli okşamaya cesaret etti. Kadın elini çekmedi.
"Graf Otto, atlarınıza binin, gitmemiz gerek" diye bağırdı. "Burada yeterince oyalandık. Bugün Nairobi'ye uçmak istiyorum. Uçuş için yeterince ışık varken piste ulaşmak zorundayız."
Hızla yol aldılar ama nihayet merdiveni tırmanıp kelebeğin kokpitine girdiklerinde güneş kalkanının üstünde ölen bir morani gibi ufukta solmaya başlamıştı. Tecrübesiz olduğu halde Leon bile Graf Otto'nun bu vakitte uçmakla risk aldığını biliyordu. Bu mevsimde batmakta olan güneşin sağladığı aydınlık kısa ömürlü olurdu. Bir saate kalmadan hava kararmış olacaktı. Rift Vadisi duvarını geçerken güneşin son ışıklarını yakalayacak kadar yüksekten uçuyorlardı. Ama aşağılar çoktan mor gölgelere bürünmüştü bile. Sonra güneş aniden sönen bir mum gibi batıp gitti ve hiç ışık kalmadı. Karanlıkta uçmaya devam ettiler. Sonunda uzakta kentin ışıklarını seçer gibi oldu. Karanlıkta ateş böcekleri gibi titreşiyorlardı. Polo sahasına geldiklerinde artık gece olmuştu. Graf Otto pistin üstüne birkaç tur attıktan sonra hızlarını azalttı. Aniden aşağıda iki Meyerbach kamyonunun ışıkları yandı ve otlarla kaplı pist aydınlandı. Gustav Kilmer kelebeğin motor sesini duymuş ve sevgili patronunu kurtarmak için gelmişti. Graf Otto uçağı kuluçkaya yatan bir tavuk gibi hafifçe yere indirdi. Leon uçakla Rift Vadisi'ndeki safari kampına gidişin ve o vahşi bizon avının safarinin başlangıcı olacağına inanmıştı. Graf'ın sonunda kendini yeşilliklere atmaya hazır olduğunu tahmin ediyordu. Ama tahmininde yanılıyordu. Percy kampından dönüşlerinin ve gece vakti piste inişlerinin sonraki sabahında Graf Otto Tandala kampındaki kahvaltı masasının başına önünde bir dizi mektupla oturdu. Bunlar Max Rosenthal'in İngiliz Doğu Afrikası ileri gelenlerine dağıttığı mektupların cevaplarıydı. Graf Otto her mektuptan karşısında duran büyük bir incelikle meyvesini yiyen Eva'ya çeviriler yaptı. Anlaşılan bütün Nairobi sosyetesi Graf Otto von Meyerbach gibi birini aralarına almaya can atıyordu. Bütün diğer sınır kentleri gibi Nairobi'de eğlenmek için bahane arıyordu. Ve 3 yıl önce Mutaiga Şehir Kulübü'nün açılışından bu yana karşılarına çıkan ilk fırsattı. Her mektupta bir de davetiye vardı. Koloni valisi onun şerefine hükümet binasında özel bir akşam yemeği verecekti. Lord Delamere ona ve Fräulein von Wellberg'e bölgeye hoş geldiniz demek için yeni Norfolk Otel'de resmi bir balo tertipliyordu. Mutaiga Şehir Kulübü Komitesi Graf Otto'yu onur üyesi yapmıştı ve Delamere'den geri kalmamak için onlar da kulüp üyeliğine kabulü şerefine bir balo veriyorlardı. Majesteleri Kral'ın Doğu Afrika komutanı da boş durmamıştı. Tuğ General Penrod Ballantyne alay lokalinde bir ziyafete davet ediyordu. Lord Charlie Warboys çifti Rift Vadisi'ndeki 50 bin dönümlük arazisinde 4 günlük bir domuz avı partisine çağırmaktaydı. Nairobi Polo Kulübü de Graf Otto'ya tam üyelik vermişti ve gelecek ayın ilk cumartesi günü Kraliyet Afrika piyadelerine karşı yapacakları maçta birinci takımda oynamaya davet ediyordu. Graf Otto yarattığı heyecandan dolayı mutluydu. Onun her davet hakkında Eva ile yaptığı tartışmaları dinleyen Leon, Nairobi'den ayrılışlarının epey gecikeceğini anlamıştı. Alman davetlerin hepsini kabul etti ve karşılık olarak o da herkesi Norfolk'ta, Mutaiga'da veya Tandala kampında vereceği muhteşem yemeklere, ziyafetlere ve balolara davet etti. Leon artık SS Silber Vogel gemisiyle neden o kadar çok yiyecek içecek gönderildiğini anlamıştı. Yine de Graf'ın en çarpıcı konukseverlik örneği kolonideki herkesin kalbini kazanan ve ona hemen mükemmel bir ev sahibi ünü kazandıran açık hava daveti oldu. Polo sahasında halka açık bir piknik düzenleyeceğini duyurdu. Vali, Delamere, Warboys ve Tuğgeneral Ballantyne gibi seçkin konukları uçaklarından biriyle getirecekti.
Sonra Eva ikna kabiliyetini kullandı ve Graf'ı ikna edip daveti 6 ile 12 yaş arası tüm kız ve erkek çocukları da kapsayacak hale getirdi. Hepsi de davete uçakla gelecekti. Bütün koloni kendinden geçmiş durumdaydı. Hanımlar bu daveti Ascot'un Afrika'daki uyarlaması haline getirmeye karar verdiler. Basit bir piknik çığ gibi büyüyerek neredeyse bir kraliyet olayı haline geldi. Lord Warboys kömür ateşinde pişirilmek üzere 3 tane genç öküz hediye etti. Kadınlar kulübünün tüm üyeleri evlerinde kekler, börekler pişirdiler. Lord Delamere bira temin etme işini üstlendi. Mombasa'daki fabrikaya hemen bir telgraf gönderip birkaç gün içinde büyük miktar bira gönderilmesini istedi. Davet civar bölgelerde de duyuldu ve uzak çiftliklerde yaşayan göçmen aileleri Nairobi'ye gelmek üzere hazırlık yapmaya başladılar. Kentte sadece 4 tane terzi vardı ve hepsi de çok meşguldü. Ana cadde üzerindeki açık hava berberleri durmadan saç ve sakal tıraşı yapıyorlardı. Erkek okulu ve kızların gittiği manastır o günü tatil ilan etti ve sınıflarda uçağa binen her çocuğun Graf Otto'ya takdim edileceği ve günün anısına kelebeğin mükemmel bir maketi verileceği söylentileri yayıldı. Leon da bu çılgın faaliyete katılmak zorunda kaldı. Graf Otto uçmak üzere sıraya girecek çocuklarla baş edebilmek için ikinci bir pilota ihtiyacı olduğuna karar vermişti. Onur konuklarını o uçuracaktı ama veletlerini uçurmaya hiç hevesi değildi. Leon adamın Eva'ya çocukların o gürültücü yaramaz hallerinde olmalarındansa tatlı birer melek olmalarını tercih ettiğini söylediğini duymuştu.
Courtney, sana uçak kullanmayı öğreteceğime söz vermiştim.
Leon gafil avlanmıştı. Bizon avından bu yana ilk kez uçuş hakkında konuşuyorlardı ve Leon sözünü tamamen unuttuğuna inanmaya başlamıştı.
Hemen piste gidelim Courtney, bugün uçmayı öğreneceksin.
Leon arının kokpitinde Graf Otto'nun yanına oturdu ve adam her aygıtın, her düğmenin, bütün göstergelerin ve kumanda kollarının işlevini ve çalıştırılmasını anlatırken can kulağıyla dinledi. Önceden teorik bilgisi olduğu için bütün karmaşıklığa rağmen sistemi çabuk öğrenmişti. Graf Otto onun az önce öğrendiği her şeyi tekrar edişini duyduktan sonra gülüp başını salladı.
"Yah, uçarken beni izlemişsin. Çabuk öğreniyorsun Courtney. Çok iyi."
Leon onun iyi bir hoca olacağını düşünmediğinden Graf'ın ayrıntılardaki hassasiyetine ve sabrına şaşırmıştı. Motoru açıp kapamayı öğrendikten sonra hemen yerde taksi yapmaya başladılar. Çapraz rüzgarda, rüzgar altında ve rüzgara karşı. Leon artık kumandaları ve koca makinenin onlara verdiği tepkileri algılamaya başlamıştı. Tıpkı atın dizginleri ve üzengileri gibiydiler. Yine de Graf Otto deli bir uçuş başlığı fırlatınca şaşırdı.
"Tak kafana."
Polo sahasının ucuna gittiler ve motorun sesini bastıracak şekilde "Burnu rüzgara ver!" diye bağırdı. Leon sancak dümene asıldı ve 2 iskele motoruna gaz verdi. Makineye manevra yaptırmak için zıt yöne itmek gerektiğini öğrenmişti bile. Arı kolayca döndü ve burnunu rüzgara verdi.
Graf Otto kulağına "Uçmak istiyor musun? Uç öyleyse!" diye haykırdı.
Leon adama dehşet içinde inanamaz gözlerle baktı. Daha çok erkendi. Henüz hazır değildi, biraz daha zamana ihtiyacı vardı.
Graf Otto, "Gott in Himmel!" diye bağırdı. "Aman tanrım, ne bekliyorsun? Uçursana şunu!"
Leon derin bir nefes aldı ve gaz verdi. Hepsini sonuna kadar açıp bütün motorların senkronize hale gelmesini bekledi. Arı otobüse yetişmeye çalışan yaşlı bir hanım gibi önce yavaş yavaş ilerlemeye, sonra da biraz hızlanarak nihayet koşmaya başladı. Leon kumanda kolunun ellerinde canlandığını hissetti. Yaklaşan uçuşun hafifliğini parmak uçlarında, ayaklarının altındaki pedallarda ve ruhunda duydu. Kesin bir güç ve hakimiyet hissiydi. Kalbi rüzgarla birlikte şarkı söylemeye başladı. Uçağın burnu pistin dışına çıkar gibi oldu ve Leon pedala dokunarak düzeltti. Arının altında hafifçe zıpladığını hissediyordu.
"Uçmak istiyor," diye düşündü. "İkimiz de uçmak istiyoruz."